Ayrım 21. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 198. Ayrıca Eugene hareketinin eksantriklerden ibaret olmadığını da tekrarlamak gerekiyor. Devonport, Averill Harriman'ın kız kardeşi Mary Harriman'dan mali destek alıyordu. Ayrıca John D. Rockefeller, başbakanlar A.J. Balfour, Neville Chamberlain ve Winston Churchill, başkan Theodore Roosevelt, H.G. Wells, John McCain's ve H.J. Lasky ve daha birçokları Eugene örgütlerinin üyeydi. Francis Galton 1909'da çalışmalarından ötürü şövalyelik nişanı alırken 1910'da Kraliyet Cemiyeti'nin en yüksek nişanı olan Copley madalyasına layık görülmüştü. Galton Cemiyeti adlı bir dernek New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenli olarak toplanıyordu. 1911'de Oxford Üniversitesi Birliği Eugene'nin temel ilkelerini neredeyse 2-1 oyla onayladı. Kansas'ta 1920 senesinde düzenlenen devlet fuarında öjenik aile tarihçileri temelinde bir zinde aileler yarışması düzenledi. Ve bu bağlamda zeka testleri, tıbbi incelemeler ve zührevi hastalık testleri yaptı. Yarışma broşüründe ödüllerden bahsediliyor. Bu kupa ve madalya canlı hayvan çekilişlerinden bile daha değerlidir. Zira sağlık en büyük servettir ve sağlam kafa ile sağlam beden insan için en değerli nimettir diye yazıyordu. AG'ye sayfa 62. İngiltere'de parlamentoda zihinsel engelli kişileri kontrol altına almak için yasalar hazırlandı ve 1933'te prestijli bilim dergisi Nature, Nazilerin gelecek kuşaklarda kalıtsal hastalıklardan kaçınma amacı taşıyan sakatları kısırlaştırma yasa tasarısını onayladı. Derginin yazı kurulu, yasa tasarısı insan ırkının bilinçli ve kontrollü bir şekilde ilerletilmesiyle ilgilenen herkesin takdirine mazhar olacaktır diye yazıyordu. Kısırlaştırmanın uygun kaçacağı sakatların listesi, kalıtsal geri zekalılar, manik depresif deliler, şizofrenler, kalıtsal epilepsi hastaları, kalıtsal Sydenham kolerası, kalıtsal sağırlık ve körlük, kalıtsal beden bozukluğu olanlar ve alkoliklerdi. Aktaran Mackenzie 1981 sayfa 44. Hitler'in iğrenç bir öjeni politikası geliştirmekle aslında İngiliz ve Amerikalı öjeni uzmanlarının teorilerini hayata geçirmekten başka bir şey yapmadığını büyük oranda unutmuş durumdayız. Hitler'in Mein Kampf'ta kavgamda dile getirdiği türler arasındaki günlük geçim kavgası sıradan insanlar arasında zayıf, hastalıklı ya da tökezleyen her şeyi geride bırakıyor ifadesi. Aktaran Blacker 1952 sayfa 143. Daha önce gördüğümüz birçok ifadeden niteliksel bir farklılık taşımıyor. Zaten Hitler'in çıkardığı sonuçlar Galton, Bell ve diğerlerinin çıkardığı sonuçlardan çok da farklı değildir. Bu konuda devlet gelecek bin yılın teminatı olmalıdır. Devlet bu görevi pratik bir tarzda yerine getirmek için modern tıbbi keşiflerden yararlanmak zorunda kalacaktır. Gözle görülür kalıtsal hastalığı olan ya da bu hastalıkların taşıyıcısı olan kişilerin çocuk doğurması uygunsuz ilan edilmelidir. Ayrıca bu tür insanları kısırlaştırmak için somut önlemler alınmalıdır. Aktaran Blacker 1952 sayfa 144. Bu noktada Sigmund Freud hakkında da birkaç spekülasyon eklenebilir. Freud'un çalışmalarını özellikle de normal fikri mümkün kılmıştı. Freud uzun zaman önce insan içgüdülerinin çöp sepetine gönderilmiş olan cinselliğin aslında normal olduğunu ve sapıklığın normal cinsel ilginin yer değiştirmesine ibaret olduğunu gösterir. Bilinmeyen ya da normal zihinsel yaşamda yalnızca istisnai olarak kabul edilebilir bir tarzda yer tutan rüyalar. Freud 1977 sayfa 297. Aslında normal olarak görülür ve sinir hastalarının rüyaları normal insanların rüyalarından önemli bir farklılık göstermez. AG'ye sayfa 456. Aslında normallik kavramı olmadan psikanalizin var olabileceğini düşünmek olanaksızdır. Gerçekten de psikanalizin arkasındaki temel ilkelerden biri hepimizin normal psikocinsel gelişimle başladığı ama nörotiklerin bu normal gelişimdeki bir sorun nedeniyle anormal hale geldikleridir. Freud'un ifade ettiği şekliyle eğer vita sexualis, cinsel güç normalse nevroz diye bir şey olamaz. AG'ye sayfa 386. Psikanaliz bu hatayı düzeltebilir ve hastaları normal hallerine geri döndürebilir. Burada Freud'un eserlerini yakından analiz etmem mümkün olmasa da Freud'un hangi yollarla bir zihinsel öjeni ürettiğini düşünmek bilgilendiricidir. Normal cinsellik, normal fonksiyon kavramları yaratmak, sonra bunları sapkın, anormal, patolojik hatta suçlularla karşılaştırmak. Gerçekten de Freud'un çalışmalarını başlıca eleştirilerden biri, onun erkeklerde ve kadınlarda normal cinselliği ve cinsel gelişimi neyin oluşturduğuna ilişkin varsayımını hedef alır. Edebiyatta nüfusun tekil bir üyesinin norm hale getirme girişiminin ilk örneği 1850'lerde normal beden fikrinin gelişimi sırasında ortaya çıkmıştır. Flaubert'in Madame Bovary'sin de Charles Bovary, bencil eczacı Homais ve Emma'dan etkilenerek olayın geçtiği yerdeki hanın seyis yemağı olan Hippoti'nin yumru ayağını düzeltmek üzere o dönem moda olan bir ameliyata girişir. Bu düzeltme operasyonu yeni olarak görülür ve ilerleme ile ilişkilendirilir. Flaubert 1965, sayfa 125. Hippolyte, ayağını düzelttirmesi gerektiğine ilişkin nedenlerin istilasına uğrar. Çalışmanın doğru düzgün yapabilecek hale gelmen için müdahale şart. AG'ye sayfa 126 denir. Keza Homais, onun işini yapabilme yeteneği bakımından yeniden tanımlamanın yanı sıra şunu da ekler. Diyelim ki seni orduya çağırdılar ve milli bayrağımız altında savaşmak zorunda kaldın. Ne yapacaksın? AG'ye sayfa 126. Dolayısıyla ulusal çıkarlar ve bir kez daha üretkenlik vurgulanır. Oysa Hippolyte, seyis yemağı olarak işini gayet iyi yapmaktadır. Sakatlığı, geleneksel standartların olduğu toplumdaki rolüne engel olmaz. Aslında Hippolyte, yumru ayağını kendisine yararlı olacak şekilde bile kullanır. Yine de o kötürüm gerçekten at ayağı kadar kocaman, kızılımtırak, derili, sert lifli, at nalının çivilerini andıran kara kara iri parmaklarıyla sabahtan akşama geyik gibi koşardı. Onu her an meydanda sakat bacağını ileri atarak atlaya zıplaya arabaların başına dolaşırken görürlerdi. Öyle ki bu bacağı sanki diğerinden daha güçlüydü. Kullanıla kullanıla sabır ve enerji gibi manevi nitelikler kazanmıştı adeta. Kendisine ağır bir iş verildiğinde sağlam olanı yerine bu bacağının üzerine yüklenirdi. AG'ye sayfa 126. Hippolyte'in sakatlığı aslında bir yetidir. Kendisinin yaslandığı ve deyim yerindeyse fazladan beygir gücü elde ettiği bir yetidir bu. Fakat Hippolyte, ehil bir insandan da öte olmasına karşın, onu insanlığa geri getirmek ve isminin ilk hecesinin çağrıştırdığı equine'den, atla ilgili çevirenin notu, uzaklaştırmak için ameliyatın gerçekleştirilmesi şarttır. Sakatlığa sahip olmak hayvan olmaktır, ötekinin parçası olmaktır. Ameliyatın ilk başta başarıyla sona ermesinin ardından, gazetede ilerlemenin ruhunu öven bir yazı çıkar. Yazı, Hippolyte'in insanlığa yeniden adım atacağı günü anmaktadır. Her şey nikah süresinin kısa olacağını gösteriyor. Kim bilir, belki de kasabanın önümüzdeki şenliğinde bizim güzel Hippolyte'imiz, neşe içindeki arkadaşlarının ortasında iyileşmiş vaziyette çılgın danslar ediyor olacaktır. AG'ye, sayfa 128. Yazının devamında artık körler görecek, sağırlar işitecek, topallar yürüyecek diye haykıracağımız gün gelmedi mi diye yazar. Ferman açıktır. Bilim sakatlığı ortadan kaldıracaktır. Fakat bir Flaubert ironisiyle Hippolyte'in bacağı kangren olur ve kesilir. Ameliyatı yapan yaşlı doktor Charles'a bu bireyin norma uydurma girişimi hakkında ders verir. Eski köye yeni adet getiren Parislileri dinlerseniz olacağı budur. Biz pratisyeniz. Biz insanları sağaltırız ve sağlığı kusursuz olan kimseyi ameliyata almayı düşünmeyiz. Topallığı düzeltme kan, yumru ayak düzeltilebilir mi hiç? Kamburluğu düzeltmeye çalışmaya benzer bu. AG'ye sayfa 131. Flaubert'in eseri benim ele aldığım bazı hususlara örnek oluştursa da romanı tarihsel bir gelişimin belli bir metindeki basit yansıması olarak görmemek önemlidir. Aksine ben romanlar ve normal konusunda daha büyük bir iddiada bulunabileceğini düşünüyorum. Flaubert, tıptaki normallik fikirlerinin parodisini yapabilirse de, bir biçim olarak roman başka bir anlamda da normatif yapıları öne çıkarır ve sembolik olarak üretir. Gerçekten de Madame Bovary'nin odak noktasında yalnızca Emma'nın anormalliği ve Flaubert'in normal hayata duyduğu tiksinti vardır. Romanların orta sınıf hegemonyası projesinin bir parçası olarak ortaya çıkmış bir toplumsal pratik olduğunu kabul edersek, bu varsayımımı önceki eserlerime, Factual Fictions, Origins of the English Novel and Resisting Novels, Fiction and Ideology ve Kapitalizm, Maddi Hayat, Kültür ve Kurmaca arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş külliyata dayandırıyorum. Raymond Williams, Terry Eagleton, Nancy Armstrong, Mary Povey, John Bender, Michael McKeown ve diğerleri de benzer yönlere işaret etmişlerdi. O zaman romanların olay örgüsünün ve karakter gelişiminin normatifi kendine çekme eğilimde olduğunu görebiliriz. Örneğin, 19. yüzyıl romanlarında birçok karakter anormal koşullara yerleştirilmiş sıradan insandır. Oysa epik gibi önceki biçimlerde ideali temsil eden kahraman karakterler vardır. Romanlarda sakatlık bir şekilde ortaya çıkıyorsa, nadiren merkezi düzeyde temsil edilir. Bir ana karakterin sakat bir insan olması olağan dışıdır. Ama Tiny Tim gibi tali karakterler acıma duygusu uyandıracak şekilde deforme olabilirler. Çiçek hastalığı olan Esther Summers'ın yaraları sevgi yoluyla neredeyse tamamen kaybolur. Diğer yandan araştırmaların gösterdiği gibi kötü karakterler çoğu zaman fiziki açıdan anormaldirler. Yaralı, deforme ya da bir uzvu eksik. Edebiyatta sakatlar meselesi iyi belgelenmiştir ve bu çalışmada benim genel olarak uzak durmaya çalıştığım bir kaynaktır. Konu hakkında çok sayıda harikulade kitap vardır. Bunlardan ikisi özellikle anılmaya değer. Images of the Disabled, Disabling Images, derleyen Alan Gardner ve Tom Joe, 1987, New York. Prager ve Deborah Kent'in eserleri, özellikle de In Search of Heroine, Images of Women with Disabilities in Fiction and Drama, Women with Disabilities, Essays in Psychology, Culture and Politics, derleyen Michelle Fine ve Adrian Ash, 1988 içinde Philadelphia Temple Üniversitesi Press. Basitçe toplumun sakat kişileri önyargılarının romanlarda cisimleştiğini söylemeye çalışmıyorum. Bunu söylemek malumu ilam etmek olur. Daha ziyade romanın yaslandığı yapıların normatif olma eğilimde olduğunu ve normatifliğiyle bizi onunla kendimizi özdeşleştirmeye iten merkezi karakterin evrensel niteliğini ideolojik olarak vurguladığını iddia ediyorum. Eğer ana karakterin büyük bir sakatlığı varsa, o zaman bu karakterin sakatlıklarını aşabilme yetisiyle özdeşleşmemiz beklenir. Ayrıca romanın amacı, belli bir düzeyde okurun etrafını çevreleyen, onun metindekileri olduğu gibi dünyadaki işaretleri de okumasına paradoksal bir şekilde yardımcı olan, semiyolojik olarak normatif işaretleri yeniden üretmektir. Dolayısıyla hayatın orta niteliği, maddi dünyanın orta niteliği, toplumsal cinsiyetin orta niteliği, etnik olarak ortalama dünya sembolik biçimde yaratılır. Sonra sembolik olarak yeniden üretilir. Anlatıdaki bu normatiflik, tanım gereği anormal olanı, ötekini, sakat olanı, yerli olanı, sömürgeleştirilmiş tebaayı ve bunun gibi yaratacaktır. Olay örgüsü düzeyinde bile öjenik normatiflik mevhumlarının içerimlerini görebiliriz. Romanlarda karakterlerin anne babaları hayati rol oynarlar. Romanlardaki karakterler kendi kendini yaratan varlıklar olmaktan ziyade atalarına biyolojik olarak çok şey borçludurlar. Üstelik karakterler yetim olsalar bile bu böyledir. Hatta özellikle de yetim olduklarında böyledir. Alt sınıftan karakterlerin aslında soylu olduklarının ortaya çıktığı büyük Heliodorusçu romans, olay örgütleri romanlarda yeni bir yöne girer. Soyluluk daha önemsiz olabilirse de yine de karakterler genetik bağları sayesinde burjuva saygınlık, ahlaki sağlamlık, hatta para, mevki, miras alırlar. Romansal dünyada vuku bulan doğa-terbiye tartışmasında neredeyse her zaman doğa kazanır. Mesela Oliver Twist doğal olarak burjuva ahlak ve dilsel normatiflik bayrağını taşıyacaktır. Her ne kadar yetimler yurdunda yetişmiş olsa da Oliver her zaman normal olacaktır, hatta anormal koşullarda bile. Soykütüksel aile çizgisi burjuva romanda hem kalıtsal hem de malidir. Ailenin rolünü Jürgens Habermas şöyle tanımlar. Soykütüksel bir çizgi olarak aile, sermaye birikiminde maddi olarak yer alan bir personel sürekliliğini garanti ediyordu ve kökleri mülkiyet mirasına ilişkin yasal sınırlamaların yokluğunda saklıydı. 47. Biyolojik bağlantılılık ve mali bağlantılılığın romanda iç içe geçmiş olması, normalliğin burjuva düzenin bütünselliğini sağlayan dayatılmış bir koşul olduğu görüşünü daha da desteklemektedir. Romandaki bir sonraki gelişme Zola'nın eserlerinde görülebilir. Zola'dan önce örneğin Balzac'ın eserlerinde yazar bir baş karakterin doğuştan gelen iyi karakterinin maddi dünyadan nasıl etkilendiğini resmeder. Mesela ruhun sıradan erkeğin ya da kadının zorlu ve yozlaştırıcı dünyadaki seyahatini okuruz. Ama Zola'nın roman kuramı miras alınan özellikler ve biyolojik belirlenimcilik fikrine dayalıdır. Zola'nın The Experimental Novel'da yazdığı gibi belirlenimcilik her şeye hükmeder. Belirlenimcilik, bilimsel araştırmadır, deneysel muhakemedir, idealistlerin hipotezleriyle bir bir savaşır ve salt hayal mahsulü romanların yerine gözlem ve deney romanlarını koyar. 1964, sayfa 18. Bu anlayışa göre yazar, insanların doğuştan gelen özellikleriyle aralarında nasıl iletişim kurduklarını gözleyen bir tür bilim insanıdır. Zola'nın yazdığı gibi, Rugg'un Maggard dizisindeki niyeti, kalıtsallığın insanüstü çabalar gösteren ama kendi doğası ve onun üzerindeki etkilerden ötürü her zaman başarısız olan bir aileyi nasıl etkileyeceğini göstermekti. Zola, 1993, Sayfa 8. Bu dizi kalıtsallığın özgül etkisi üzerine bir inceleme olacaktı. AG'ye. Zola, Darwin'in eserlerini zikreder ve kendi romanlarını miras alınan özelliklerin belli çevrelerde nasıl etkide bulunduğu mevhumlarıyla ve insan davranışına dair genellemelerle birleştirir. Deneysel romanı oluşturan da budur. İnsana ilişkin olguların mekanizmasına dair bilgi sahibi olmak, kalıtım ve çevrenin etkisi altında entelektüel ve duyumsal tezahürlerinin mekanizmasını göstermek. Zola, 1964, sayfa 21. Bilime olan borcunu açıkça belirten Zola, deneysel roman bu yüzyılın bilimsel evriminin bir sonucudur, der. AG'ye, sayfa 23. Zola'ya göre eski roman, hayali maceradan oluşurken yeni roman bir rapordan başka bir şey değildir. AG'ye, sayfa 124. Yeni roman, bir rapor olması bakımından idealize edilmiş karakterler yerine normu tercih eder. Bazı romanlarda bize sunulan bu genç kızlar o kadar saf, bu genç erkekler o kadar sadıktır ki onlar yeryüzüne ait değildirler. Oysa biz her şeyi söyleriz, tercih yapmayız, keza idealize de etmeyiz. AG'ye, sayfa 127. Zola'nın karakterleri yeryüzüne aittir. Bu bağlılık Zola'nın yeni gerçekçiliğini oluşturur. Norma, ortalamaya, miras alınana dayalı bir gerçekçilik. Benim buradaki meramım şu, sakatlık çalışmaları bilinciyle yalnızca ana karakterleri sakat olan romanları değil, genel olarak romanları görme tarzımızı değiştirebiliriz. Sakatlık meselesine kafa yorarken, neredeyse her edebi eserin anormalliğe, sakatlığa ve bunun gibi göndermede bulunduğunu gördüm. Ben bu olguyu normallik hegemonyasının bir sonucu olarak açıklıyorum. Bu normalliğin kamusal araçlarda, roman gibi, sürekli dayatılması, normallik ve anormallik imgelerini işleyerek, inşa ederek, yapı bozuma uğratarak kendi imgesini yaratması ve güçlendirmesi gerekir. Aslında insan bir kez fark etmeye başladığında sakatlıkları olan karakterlerin bulunmadığı bir roman bulmak çok zordur. Topalı, veremlisi, AIDS'ten öleni, kronik hasta olanı, bunalımlısı, akıl hastası ve bunun gibi hep vardır romanlarda. Joseph Conrad'ın romanlarından bazılarını örnek olarak inceleyebiliriz. Conrad'ı özellikle sembolik nitelikte olduğu için değil, yalnızca bu ara Conrad üzerine ders veriyor olduğum için seçtim. Conrad, herhangi bir anlamda sakatlık üzerine bir yazar olarak hatırlanmasa da iyi bir örnektir. Zira Eugene'nin İngiliz toplumuna sirayet ettiği ve Freud'un normal ve anormal psikoloji hakkında yazmaya başladığı bir dönemde yaşamıştı. Conrad da Zola'dan biraz etkilenmişti. Özellikle de The Secret Agent, Gizli Ajan eserinde. Conrad'ın eserlerinde fark ettiğim ilk şey, sakatlık metaforlarının bol olmasıdır. Lord Jim'den aldığım şu örneklerden her kitabında onlarcasını bulmak mümkündür. Topal, kör, aksak düşüncelerin dansı, korkunç kötürümlerin bir girdabı. Conrad, 1986, sayfa 114. O curcuna da sanki duvar gibi sağır olmuşçasına davrandı. AG'ye, sayfa 183. Onda kötürümlükten eser yoktu. AG'ye, sayfa 234. Görüntüsü paramparça oldu. Küçük kötürüm parçaları etrafa saçıldı. AG'ye, sayfa 263. Kör sağır olmuştu ve acıması da yoktu. AG'ye, sayfa 263. Tüm insanlığa karşı iradesinin haklılığına körce bir inanç duyuyordu. AG'ye, sayfa 317. Çektikleri ıstıraptan ötürü doğruyla eğriyle körleşmiş olan günahkar kimselerdi. AG'ye, sayfa 333. Siz bedbaht götürümlere, sizlere. AG'ye, sayfa 340. Bir sağır gibi hiç istifini bozmadı. AG'ye, sayfa 319. Bu atıflar düzenli aralıklarla görülen tiklerden farksızdır. Bu örneklerde sağırlığa, körlüğe, aksaklığa ve topallığa odaklanılır ve normal ahlak, etik ve elbette dil üzerindeki sınırlamaları temsil etmek için genellikle bu metaforlar kullanılır. Bu mecazların dilsel uzlaşımdan ibaret olduğunu savunmak tümüyle mümkün olsa da bu örneklerin çok sık görülmesinin yazarın normallik ve sakatlık örneklerini ta dilsel düzeye kadar sürekli denetleyip not ettiği bir düşünümsel devriye işlevi gördüğünü savunuyorum. Conrad'ın egzotik mekanlara vurgusunun da normallik meselesiyle ilintili olduğu söylenebilir. Gerçekten de Conrad gibi yazarların yaslandıkları tüm emperyalizm anlayışı büyük oranda Öjen'i, istatistiksel zeka kanıtları, yetenek ve bunun gibi şeylerle yakından bağlantılı olan ırk ve etnisite mevhumlarına dayalıdır. Bunlar da normallik hegemonyasının parçasıdır. Conrad'ın egzotik ortamı romanlarında Avrupa'yı anlayışlardan sapmalarıyla göze çarpar. Baş karakterler Avrupa'yı normal davranış standartlarından tam da Avrupa'dan örneğin Güney Denizi'ne ya da Belçika Kongosu'na seyahat ettikleri için sapmışlardır. Conrad bu anormal çevrelerden etkilendikleri için kilitlendikleri hedeflerini, ki bunu sık sık bir İngiliz özelliği olarak zikreder, unutan ve unutmayan karakterlere odaklanır. Frenoloji kullanımı da normallik devriyesiyle bağlantılıdır. Örneğin, Heart of Darkness'ta karanlığın yüreği. Marlowe, Afrika'ya gitmek üzereyken bir doktor koloniye gitmesinden sonra kafatasında niteliksel bir değişiklik olup olmayacağını anlayabilmek için kafatasının boyutlarını ölçer. Dolayısıyla romandaki karakterlerin çoğu karakteristik şekilde kişisel özellikler gösteren normalleşmiş kafa, yüz ve beden özelliklerinin sağlamcı kültürel repertuarından oluşturulmuştur. Dolayısıyla The Secret Agent'da Verloc'un şişman uyuşuk bedeni ahlaki adiliğini gösterir. Ossipon, Stevie'nin büyük kulaklarını ve kafa şeklini açıkça 19. yüzyılın öjeni frenologu Cesar Lombroso'nun teorilerinde tarif edildiği şekliyle yozlaşmışlığın ve suçluluğun bir özelliği olarak görür. Conrad'ın en bariz şekilde sakat olan karakteri Stevie, The Secret Agent'da bir tür merkez, bir odaktır. Zolabari bir içgörü anında Ossipon, Stevie'nin yozlaşmışlığını kız kardeşi Winnie ile ilişkilendirir. O kadına, bir soysuzun kız kardeşine, kendisi de bir soysuz, bir katil olan kadına bilimsel gözle derinlemesine baktı. Ona uzun uzun baktı ve Lombroso'yu andı. Bilimsel gözle baktı, yanaklarına, burnuna, gözlerine, kulaklarına baktı. Kötü, ölümcül. Conrad, 1968, sayfa 269. Winnie ve Stevie'yi inceleyen bu derinlemesine öjenik bakış, gerçekte anlamı normatif ve normatif olmayan özelliklerde gören romansal bakışının yalnızca bir özetidir. Aslında ödemli bacaklarıyla yürümekte zorlanan Winnie'nin annesi de dahil olmak üzere Verloc ailesinin her ferdinde yanlış bir şeyler vardır. Londra'nın ahlaki düşkünlüğü ve fiziki çirkinliği Verloc'un iç çemberinde cisimleşir. Michel ise obezdir ve göğsünün üzerindeki yağ katmanı nedeniyle kas katı kesilmiş ve ezilmiş gibi hırıldamaktadır. AG'ye sayfa 73. Carl Jung değnekle yürüyebilen, dişsiz, gut hastası biridir. Ossipon, ırk yönünden anormaldir ve dalgalı sarı saçları, yassı burnu ve siyahların ağzına benzeyen kaba, göze çarpan ağzı ve yüksek elmacık kemiklerinin üzerinden cansız cansız hareket eden badem şeklinde gözleri vardır. AG'ye sayfa 75. Bu özellikler Afrikalı ve Asyalı niteliklerini, özellikle de kurnaz, afyonlu bakışı işaret eder. Romanın metaforik esas olanı ve kurbanı olan Stevie'de ise zeka geriliği vardır. Zihinsel yavaşlığı, radikal masumiyetini ve acımasızlıktan çocuk nefretini anlatan bir metafordur. Ayrıca sonu gelmemecesine çemberler çizerken tasavvur edilemez olanı deneyen bir çılgın sanatın sembolizmine sesleniyor olarak görülür AG'ye. Sayfa 76. Bu anlamda Stevie'nin dünya anlayışı Conrad'ınkiyle birleştirilebilir. Zira Conrad'ın kendisini de aynı projeye girişmiş biri olarak tarif etmek mümkündür. Stevie, kelimenin gerçek anlamıyla parçalarına ayrılır ama yalnızca Ossipon'un ve romancının bakışıyla değil, aynı zamanda merkezi olarak istenmeyen patlamayla da. Onun parçalı bedeni, Lacan'ın Cobbs-Morsell düşüncesini, Enforcing Normalcy'nin 6. bölümünde inceliyorum. Orada parçalı beden ile sakatlığa yanıt arasındaki ilişkiyi gösteriyorum. Burada şu kadarını söylemekle yetineyim. Stevie'nin parçalı bedene dönüşmesi, normal gözlemcilerin sakatlık fikrinin kendi bedenleriyle özdeşleştirmesine izin vermeleri durumunda normalliklerinin kontrolünü kaybedecekleri ve kendi bedenlerinin de parçalanacağı korkusu dikkate alındığında mantıklıdır. Conrad'ın eserleri boyunca vurguladığı ve profesörün patlamanın ve yangının gücüne dayalı olarak kendi teknolojik anarşizminde önerdiği parçalanmanın bir tür sembolü haline gelir. Stevie'nin kol yerine protez, kol kullanan bir arabacıyla karşılaşması sonrasında işçilerin sömürülmesine duyarlı hale gelir. Adamın atı kamçılaması Stevie'nin içini acıtır. Protez kol ilk başta netameli görünür, özellikle de kamçılama eyleminin düz değişmeci aracı olarak. Ama tek kolu adam şöyle der: "Bu dünyada işler kolay değil. Beygirlere hayat zor ama benim gibi fukaralara daha da zor." gibi bir şeyler hırıldadı duyabileceğim şekilde. AG'ye sayfa 165. Stevie'nin radikal masumiyeti en uygun şekilde adamın sınıf dayanışması çağrısında inandırıcı hale gelir. Böylece Stevie sonunda herkesin günahlarından ötürü havaya uçar. Under Western Eyes, Batılı Gözler Altında romanında normallik fikri ilkin yazarın sunuş yazısında belirtilir. Conrad, Razumov'un biraz anormal olmasından ötürü özür diler ve bu sapmayı bir Rus mizacili olduğu kadar bir tür kişisel duyarlılıkla da açıklar. Ayrıca karakterleri garip görünebilirse de burada hiç kimse canavar olarak gösterilmemektedir, der. Conrad, 1957, sayfa 51. Canavarların sergilenmesi bahsi hemen 19. yüzyılın ucube gösterilerini akla getirir ve anormal insanları resmetmekle yazarın kendi eserini bir tür ucubeler gösterisi olarak görebileceği hususunu düşündürür. Ucube gösterilerinin milliyetçilik, kolonyalizm ve sakatlıkla ilişkisi üzerine daha fazlası için bakınız Enforcing Normalcy 4. bölüm. Son olarak Conrad tüm bu anormal karakterler, istisnai olanın değil, genel olanın ürünüdür, mekan ve zamanlarının, normalliğinin ve ırklarının ürünüdür, der. AGY, sayfa 51. Irk ve normalliğin bir araya getirilmesi bize öjenik amaçları hatırlatır. Conrad, burada aynı milletten bir grubu, Rusları alıp anormal, Avrupalı olmayan, normal olmayan, öteki haline getirmesi gereken romanın normalleştirici ve anormalleştirici rolünü mağdur gösteriyor olarak görülebilir. İşin ilginç yanı, Conrad hem anarşistlere hem otokratlara embesil der. Öjeni testleriyle birlikte kullanıma giren bu sözcük, normallik hegemonyasının ne kadar yaygın olduğunu da gösteriyor. Anlatıcı bir yerde, Razumov'un anormalliğinden aynaya bakarken, kendisine sinsi bir kalısal hastalığın izini taşıyan görünüşünden ötürü, güven tazeleyici mazeretler uyduran bir insan tarafından görüldüğü şeklinde bahseder. AG'ye, sayfa 220. Razumov'u İlgili herkes için bir şifre haline getiren şey, Rus olması dışında belirgin bir kimliğinin olmamasıdır. Bu yüzden Cenevre'ye geldiğinde radikal siyaset felsefecisi Peter Ivanovich'e asla kullanılacak basit bir kör alet olmayacağını söyler. AG'ye, sayfa 231. Kör bir alet olmayı reddetmesi, sonunda ironik bir şekilde Razumov'un Nekator tarafından sığırlaştırılmasına yol açar. Nekator bile bile Razumov'un kulak zarlarını patlatır. Dünya, Razumov için tümüyle sessiz, gölgeler kadar sessiz hale gelir. AGY 339. Bir sessizler dünyasına dönüşür. Sessiz adamlar hareket eden ama işitemeyen. AGY sayfa 340. Gerek Conrad, gerek Razumov açısından sağırlık dilin sonudur, konuşmanın sonudur. Diğer tüm karakterlerin sözlerinin zaten yararsızmış gibi görünmesine yol açan en büyük cezadır. Nekator'un dediği gibi kimsenin casus olarak işine yaramayacak. Konuşmayacak çünkü hayatında asla herhangi bir şey işitmeyecek. Tek bir şey bile. AG'ye sayfa 341. Razumov sokağa çıkıp kendisine araba çarpınca umutsuz bir kötürüm ve duvar gibi sağır biri olarak tarif edilir. AG'ye sayfa 343. Sakatlıklarından ötürü ölür, adeta bu koşullar altında yaşamak olanaksız gibidir. Oysa Miss Haldin hayattaki anlamını bu olaylardan alır ve sonunda gözlerim açık, ellerim serbest der. AG'ye sayfa 345. Bu düzenlemeler romanda önemli bir rol oynar ve sakatlığın yazar için bir ölüm simgesi olduğunu gösterir. Normallik sakatlığa bakarak ve sonra bu bakıştan uzaklaşarak kendisini korumak zorundadır. Conrad imzalı bir takım metinlere dair bu incelemenin parlak ya da kesin olduğunu iddia etmiyorum. Ama sakatlık hakkında olmadığı görülen metinlerde bile normallik meselesinin tümüyle irdelendiğini göstermek istiyorum. Kanaatimce hemen her romanda beden denen alanın irdelendiğini, fiziksel, zihinsel ve ulusal farklılıklara odaklanıldığını görebiliriz. Normalliğin hegemonyasını sağlamlaştırma yönündeki bu faaliyet, sakatlık konusunun edebiyatta yerli yerini oturtma yönünde harcanan çabalara ilaveten, daha fazla dikkat gerektiren bir faaliyettir. Ben bu yazıda çağdaş yaşamımıza sızan normal sözcüğünün belli bir tarihsel uğrakta ortaya çıkan bir konfigürasyon olduğunu göstermeye çalıştım. Normallik sözcüğü, ilerleme mevhumunun, sanayileşmenin ve burjuva iktidarının ideolojik olarak sağlamlaştırılmasının bir parçasıdır. Normallik hegemonyasının içerimleri derindir ve kültürel üretimin ta kalbine kadar uzanır. İdeolojiyi üreten ve yeniden üreten bir şey olarak roman biçimi, norm kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Merkezi karakterin tipikliğinden sapkın karakterleri toplumun normlarını geri getirmeyi amaçlayan olay örgüsünün normalleştirici araçlarına ve sonların normalleştirici kodasına kadar olan 19. ve 20. yüzyıl romanı normallik mevhumlarını benimseyip yayar ve buradan hareketle fiziki farklılıkları ideolojik farklılıklar haline getirir. Sakat karakterler her zaman ideolojik anlam yüklüdür, tıpkı bu tür karakterleri dönüştüren hastalık ya da kaza anları gibi. Dolayısıyla sakatlık meseleleri hakkında bilinçli hale gelebilmenin görevlerinden biri normal hegemonyasını tersine çevirmek ve anormal hakkında alternatif düşünme tarzları kurmaktır. Kaynakça Bell, A.G. 1969 Memoir upon the Formation of a Deep Variety of the Human Race. Washington D.C. Alexander Graham Bell Association for the Deaf. Blacker C.P. 1952 Eugenics, Galton and After, Cambridge, Mass, Harvard University Press. Conrad J. 1924 An Outpost of Progress, Tales of Unrest, Garden City, Doubleday, Page and Company. 1924 Yacht, Garden City, Doubleday, Page and Company. 1986 Lord Jim, Londra Penguin. 1989-1957 Under Western Eyes, Londra Penguin. 1990-1968 The Secret Agent, Londra Penguin. Defoe'de 1975 Robinson Crusoe, New York, Norton. Robinson Crusoe, çeviren Akşit Göktürk, YKY 2010. Farrell L.A. 1985 The Origin of Growth for the English Eugenics Movement. 1865-1925 New York, Garland. Flaubert G. 1965 Madame Bovary, çeviren P. de Man, New York, Norton. Freud S. 1977 Introductory Lectures of Physicoanalysis, çeviren J. Strachey, New York, Norton. Kevz D. J. 1985 In the Name of Eugenics, Genetics and the Uses of Human, Heredity, New York, Alfred A. Knopf. Mackenzie D. A. 1981 Statistics in Britain, 1865-1930 Edinburgh, Edinburgh University Press. Marx K. 1970 Capital, Cilt 1, çeviren C. Moore ve E. Eveling. New York, International Publishers. Porter T. M. The Rise of Statistical Thinking. 1820-1900 Princeton, Princeton University Press. Stalibas P. ve A. White. 1987 The Politics of Transgression. Ithaca, New York, Cornell University Press. Stigler S. M. 1986 The History of Statistics. The Measurement of Uncertainty Before 1900 Cambridge, Mass. Harvard University Press. Zola E. 1964 The Experimental Novel and Other Essays, çeviren B. M. Sherman, New York, Haskell House. 1993 The Masterpiece, çeviren T. Walton, Londra, Oxford University Press. 21. ayrımın sonu, sayfa 208.